Ayrım 14.
Kapılar ardına kadar açıktı. Kışkırtmayı yadigarla Bilcan başlatacaklardı. Bunun için volta şeridinden kayarak solcuların voltasını engelleyecek şekilde yürümeye koyuldular. Hücreden yeni gelen Zafer, "Voltanı adam gibi at ulan!" dedi. "Havlama ulan Rus uşağı!" diye karşılık verdi yadigar. Zafer durdu, yadigara yaklaştı. "Belanı mı arıyorsun ulan, sermayenin finosu?" diye bağırdı. Herkes ayağa kalktı. Voltalar durdu, sinirler gerildi ve sağcılar toplu halde sıkılmış bir yumruk gibi saldırdılar. Solcular neye uğradıklarını şaşırdılar. Yanaklarda, gözlerde, enselerde yumruklar patladı. Bir anda bahçe ana baba gününe döndü. Küfürler, yere düşüşler, bağırışlar, dayaklamalar zorlu bir uğultu halinde jandarma kulelerine vurdu. Kulelerde nöbetçiler düdükleri öttürmeye başladılar ve telefonla bölüğü haberdar ettiler. Sağcılar toplu halde yemekhaneye ve oradan da yatakhaneye çekilmeye başlarken silahlı komando timleri tepeleri tutmuş, tüm koğuşlarda toplu destek sloganları başlamıştı. Kurt köpeklerinin havlamaları ve jandarma bağırtıları artık duyulmuyordu. Solcular yemekhaneye çekilen sağcılarla kavgayı sürdürdüler. Masalar, dolaplar devrildi. Oturaklar, tabaklar, su dolu alüminyum sürahiler havalarda uçtu. Bir grup solcu tuvaletten söktükleri lavabolarla saldırıya geçince sağcılar adım adım kendilerini savunarak yatakhaneye çekildiler ve kapıyı kapattılar. Solcular zorladılar, açamadılar. Komando bölüğünün ilk hedefi olmamak için yemekhaneden bahçeye çıktılar ve toplu olarak slogana başladılar. Sağcılar yatakhaneye girince Tankut'un yatağında yattığını gördüler. "Öldürün, kafasını ezin!" diye bağırarak çullandılar üzerine. Davut, Tankut'u ayağından çekerek aşağı düşürdü. Yatakhanenin ortasına doğru sürüklerken, "Yapmayın, vurmayın, hastayım!" diye bağırıyordu. Betonun üzerinde çiğnemeye başladılar. Bilcan, Tankut'un saçlarına yapışarak başını yere çalmaya girişti. "Gebertin namussuz komünisti! Allah'ını seven vursun!" diyerek vuruyorlardı. Tankut'un alnında ve kafasında derin yaralar açıldı. Burnundan kan boşandı. Slogan arasında yatakhaneden bağırtılar geldiğini duyan solcular, "Vay be, Tankut içeride kaldı!" diyerek yeniden toplu halde yatakhanenin kapısına yüklendiler. Ama açamadılar. Aynı anda yandaki karışık koğuşta kavga çıktı. C2'deki kavganın tasarlanan günden önce patladığını düşünen solcular, B1'de sağcılara saldırdılar. Dolap ve masa şangırtıları, çığlıklar, uğultular yükseldi. Komando bölüğü C2'ye girerken, gardiyanlar da B1 koğuşuna daldılar. C2'ye giren bölüğün başında yine başçavuş Baltar vardı. Yemekhaneye dolan bölüğe dönerek, "Oğlum tekrar ediyorum," dedi. "Lastik cop kullanacaksınız. Bu seferliğine kafaya vurmak da serbesttir. Önce bahçedekilerini ezeceğiz. Yalnız bu arada sen mıslık çavuş, manganla yatakhaneye gir. Oradaki kavgayı durdur. Ağır yaralı varsa hemen revire sevk et." Bölük lastik coplarla bahçeye girer girmez solculara saldırdı. Aynı anda uğultu halinde itirazlar yükseldi. "Başçavuş, başçavuş, inadımızı kıramayacaksınız başçavuş. Geri çekilin, sağır zorbalığın aleti olmayın askerler. Sizler dayak atmaktan yılacaksınız ama bizler yılmayacağız dayak yemekten. Eşitlik uğruna, özgürlük uğruna ise korkmuyoruz dayaktan, ölümden korkmuyoruz." Baltar şaşırdı. Şimdiye kadar böylesine güçlü bir itirazla karşılaşmamıştı. "Zırlama aptal mahkum, zırlama, yine zırlamaya başladın," diye bağırdı. Askerler yoğun bir coplamaya giriştiler. Aynı zamanda yumruk, küfür ve tekme savuruyorlardı. Dayağı, küfürü ve bağırtıları bir anda slogan sesleri bastırdı. "Cezaevinde işkenceye son, koğuşlar ayrılsın, cezaevinde can güvenliği isteriz." Tepede ladin ağacının dibinde oturan köylü ayağa kalktı. Sloganları anlamak için dikkatini zorladı. "Vay babam vay, yine isyan, yine isyan, birbirlerini öldürüyorlar, asker susturamıyor," diye mırıldandı. Baltasını omuzundan indirdi, çimenlere, çiçeklere dayadı. "Vay babam vay," dedi. "Karınları mı doymuyor, gençliklerine doymadıkları için yatamıyorlar mı yoksa?" Komando tüm solcuları yüzü koyun yatırdı. Ayaklar sırtlara ve başlara bastırıldı. Coplar gık diyenin etine, tepesine iniyordu. Sloganlar, itirazlar kesildi. Bahçeye assubayların, askerlerin konuşmaları hakim oldu. Baltar elleri arkasında, başı dik, Dolaşmaya başladı serilenlerin arasında. Aptal mahkum diye başladı. Operasyon sırasında hiç slogan da atılır mıymış? Sizi kim duyacak? Halk sizi duyabilir mi? Dikenli tellerin ötesindeki ormanlar bile duymuyor sizi. Sizi duyan bir tek şey var. O da benim kepimdir. Köşeden bir ses. Bizi inancımızın duyması yeterlidir. Askerlerin duyması yeterlidir. Tekme ve cop sesleri duyuldu. Baltar sesin geldiği yere döndü. Sus aptal mahkum dedi. Sizin yüzünüzden askerler gün 24 saat tetiktedir. Rahata ve huzura hasret kalıyorlar. Sizlere acımıyor, aksine küfrediyorlar. Öyle değil mi oğlum? Öyledir komutanım dedi kapçık. Baltar assubay Drej Davut'un yanından geçti. Betondaki kanlara bakarak gezinmeye başladı yeniden. Münevver kişilersiniz güya. İnsan şu çatıdaki güvercinlere bakar da utanır biraz. Alnını beton zemine dayayarak burnunun kanını soluyan Serkan gülümsedi. Kardeş kanı dökmekten zevk alıyorsunuz. Neymiş? Sen sağcıymışsın da ben de solcuymuşum. Hiç sağ el sol ele, sol göz sağ göze düşman olur mu? Kavga etmek, dayak atmak münevver bir insana yakışır mı hiç? Yatakhaneden çavuş mıstık geldi. Bir selam çaktı Baltar'a. Komutanım, yatakhanede kalanlar içinde cansız yatan bir kişi bulduk. Sedye ile revire sevk ettik. Solcuymuş. Onun dışında yatakhanede hiç solcu mahkum yok. Hepsi sağcı. Baltar kaşlarını deli boz bir havayla çattı. Sağcı solcu kelimelerini bırakın artık oğlum dedi. Mahkumun sağı solu olur mu? Mahkum mahkumdur. Adlandırmada zorluk çekiyorsanız bir diğer mahkum deyin. Elleri arkasında gel bakalım diyerek Drej Davut'la birlikte yemekhaneye ve oradan da yatakhaneye girdi. Baltar'ın içeri girdiğini gören sağcılar kollarını yana salarak saygılı bir tavır içine girdiler. İmam, biz sizlere komünistlerin saldıracaklarını önceden bildirmiştik komutanım. Her nedense tedbir alınmadı dedi. Baltar yumuşak, kurnaz ve küfürbaz bir edayla sırıttı. İlk saldıranların gerçekten de solcular olabileceğini düşündü. Hepiniz yemekhaneye çıkın bakalım dedi. Islık sağcıları paralel iki sıra halinde dizdi. Baltar karşılarına geçti. Yatakhanede bir diğer gruptan bir kişiyi döverek ağır şekilde yaralamışsınız. Türk ve Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz. Devleti ve milleti savunduğunuzu söylüyorsunuz. Yakışır mı? Bir kişiyi 20 kişiyle dövmek bir Türk'e, bir Müslüman'a yakışır mı? Bizlere saldırdı komutanım. Allah'ımıza, dinimize küfretti, dedi Ömer. Yalan söylüyorsun. Bir kişi 20 kişiye saldırmaya cesaret edemez. Hayır komutanım, yalan söylemiyoruz. Onlar... Kes kes, sizinle tartışmak istemiyorum. Birinci sırayla ikinci sıra arasında 1,5 metre mesafe olsun. Çavuş mıstıka dönerek, oğlum, bunlara yat kalk talimi yaptıracaksın. Yat deyince yatacaklar, kalk deyince kalkacaklar. Emre anında uyacaklar. Uymayanları ya da gecikenleri anında coplayacaksınız. Yat kalk talimi hiç ara vermeden 15 dakika sürecek. Ön sıranın en başında imam, bütün bunları inandığınız için değil, denge hesabıyla, acaba tarafsızlık görüntümüz bozulur mu endişesiyle yapıyorsunuz komutanım dedi. Bahçede komünistleri dövdürdünüz, milliyetçilere bir şey yapmazsam tarafsızlığım bozulur gibi hatalı bir politikayla hareket ediyorsunuz. Sen fazla konuşuyorsun, fazla konuşma. Hayır komutanım, sizi eleştiriyorum. Siz inançlı, samimi bir Türk ve temiz bir Müslümansınız. Tarafsızlık politikası size ait değildir. Bu hatalı politika baştaki büyüklerimizin bir hatasıdır. Konuşma mahkum, devlet büyüklerine dil uzatma diye bağırdı Baltar. Aynı anda çavuş mıstığın gür komutuyla yat kalk talimi başladı. Baltar bahçeye çıktı. Drej Davut elindeki telsize bir şeyler söyledi. Telsizi heyecanla Baltar'a uzatarak, komutanım, yüzbaşım sizinle konuşmak istiyor, dedi. Baltar hızla yemekhaneden geçerek koğuş tuvaletine girdi. Beni aramışsınız, buyurun komutanım, diye bağırdı. Ben şu anda merkezdeyim. Çok önemli işlerim var. Akşam hemen geleceğim. Durumlar nasıl? İyi bir ders verseydiniz. Solcuları bahçede adam akıllı ezdik komutanım. Şu anda da sağcılara yat kalk talimi yaptırıyorum. Gardiyanlar B1 koğuşundadır. Oradaki kavga pek şiddetli değil. Biraz sonra askerin yarısını alıp oraya gideceğim. Dayaktan sonra hepsini yemekhanede yüzü koyun 8-9 saat yatırın. Kavgalar hakkında bu gece sıkı yönetime ayrıntılı rapor sunacağız. Demin başmüdür bir kişinin komada olduğunu ve şehir hastanesine sevk edildiğini söyledi. Solcuymuş galiba, adı ne onun? Bilmiyorum komutanım, öğrenir bildiririm. Şu beceriksiz savcıya da söyle hemen ifadelere başlasın. Baş üstüne komutanım. Ürpertici, ışıltılı bir çığlık vurdu kilitlere. Uçurumlarda yankılanan bir Amazon akbabasının çığlığı gibi yankılandı koridorlarda. Bunu çatal canhıraş bir bağırtı izledi. ''Öldürün beni, öldürün!'' Baltar sağcıların ön saflarında birisinin yerde çırpındığını ve yumruklarını betona vurduğunu gördü hayretle. ''Öldürün beni, öldürün! Of kadın anam! Toprağım, kızım kısrağım, hürriyetim, of! Kulunu şaşıran şaşkın Allah'ım, of! Kitabım, namusum, dinim, imanım, inadım, of! Of akça saçlım, elleri kınalım, kara çarşaflım, anam, anam, bir tanem, of! Toplanın, toplanın, öldürün beni! Hayat haram oldu bana! Gelin öldürün, öldürün, götürün gömün beni!'' Arkadaşları kollarına yapıştı, imam başını tutarak, ''Yunus, Yunus, sakin ol, Yunus!'' diye bağırdı. ''Of memleketim of! Dağlarım, ırmaklarım, yetimlerim, açlarım, çıplaklarım, zalimlerim, zindanlarım, of! Lanet olsun bu zindana! Artık haramdır yaşamak bana! Gelin öldürün beni! Gelin din aşkına, Kur'an aşkına, cennet cehennem aşkına! Yunus, ruhuna hakim ol Yunus, dağıtma kendini! Of, gelin öldürün beni, gelin! Dostum kim, düşmanım kim, of! Sevabımı, günahımı, lafımı, Allah'ımı şaşırdım, of! Öldürün, parça parça doğrayın, yok edin beni! Yunus bağırtılı konuşmasını sürdürürken İmam Baltar'a, ''Cinnet getirdi komutanım!'' dedi. Baltar çenesini kaşıyarak Yunus'un terlemiş, kızarmış yüzünü ve kocaman ela gözlerini seyretti. ''Oğlum bahçeden iki asker çağır da alıp revire götürsünler bunu!'' dedi Mıstık'a. Mıstık az sonra iki askerle birlikte geldi. ''Komutanım, az subayım diyor ki revirlik olan iki kişi daha var.'' Baltar bahçeye çıktı. ''Kim o revirlikler?'' dedi Drej Davut'a. Drej Ziya ile Ataner'i gösterdi. Ziya'nın kafası iki yerden kırılmıştı. Şakakları ve beton kan içindeydi. Ataner ise elleri karnında acıyla kıvranıyordu. Baltar her ikisinin de götürülmesini emretti. Yatanları şöyle bir süzdükten sonra Drej Davut'a ''Bunların hepsini kaldırın, yemekhaneye götürün.'' dedi. ''Masaları sıraları kenara çekin. Bunlarla bir diğer mahkumları toptan yüzükoyun yatırın. Yer kalmazsa artanları yatakhaneye zemine yatırın. Beton üzerinde tam 9 saat yüzükoyun serili kalacaklar. Kıpırdayan olursa basın copu, oldu mu?'' ''Baş üstüne komutanım.'' dedi Drej Davut. Ladin ağacının dibindeki köylü baltasını omuzuna attı. Bir anda kendisini mahkumların arasında komando dayağının altında hissederek ürperdi. Batan güneşe baktı. ''Bunlar hiçbir şeyden korkmuyorlar.'' dedi kendi kendine. Dışarıda askere, polise, hükümete kafa tuttular. Kim bilir belki de ecelle sarmaş dolaş yaşadılar. Ayhu içinde geçti hayatları. Onun için burada komando dayağından, ölümden korkmuyorlar. Boşuna dememişler, değirmende doğan sıçan gök gürlemelerinden korkmaz diye. Yavaş yavaş yürüdü köye doğru. Gecenin soluğu ranzalara vurdu. C2 ve B1'in kavgası üzerine kuruldu tüm koğuşların sohbetleri. A1'liler sıkıntılarını, meraklarını, endişelerini ve acılarını kahkahalara yüklediler. Hiçbir kavgada demir kapıları bu kadar yumruklamadıklarını ve bu kadar bağırmadıklarını söylediler. Kadınlar koğuşunda Aylin çoğunluğu eleştirdi. Dilay'la tartıştı. Sonunda ranzasına çıktı. Yorganın altına girerek derin hülyalara daldı. Kendi kendine mırıldandı ve bir hayli küfür savurdu. Akşam yemeğini yemedi. Uzatılan çayı reddetti. Tarafsız koğuşlardan E1'de canavar, kendinden başka hemen herkese küfretti içinden. Kavga gürültülerini, bağırtıları ve sloganları duydukça of puf çekti, derin derin soludu. Köse insanlığından utandığını ve giderek kendisine duyduğu saygıyı yitirdiğini söyledi. Muhlis, ''Bana ne, yesinler birbirlerini'' duygusuyla bir demlik çay, yarım paket Samsun içti. Çetin yorganının altından çıkmadı hiç. Gürültüleri dinledikçe terledi. Bir ara soluğu kesilir gibi oldu. Yorganın üzerinden fırlattı. ''Of anam of'' diyerek yarım bardak suyla iki hap attı. Sohbetler giderek duruldu ve kavgacı koğuşların dışında kabuslu, sayıklamalı bir uykuya daldı cezaevi. ''Söyleyin bakalım bu nedir?'' dedi Azer. ''Bir derede durmuş, diş dişe vurmuş, alemi yemiş, aç göz oturmuş.'' ''Ne olabilir?'' diye düşündü tüm koğuş. Azer ranzasında keyifle gerinerek gülümsedi. ''Haydin bakalım, işletin kafalarınızı. Görelim kimin sezme ve bulma yeteneği güçlü.'' diye teşvik etti. Çeşitli şeyler söylendi, sorular yöneltildi. ''Allah Allah'' denildi. ''Neymiş acaba?'' diye mırıldanıldı. Sonunda Azer, ''Bilemediniz.'' dedi. ''Altın başaktır. yerin göğün sultanı altın buğday başağı. İtiraz edildi. Ne ilgisi var denildi, itirazlara aldırmadı Azer. Peki bilin bakalım dedi. Bir kuşun var alaca, gider konar ağaca. Özüne bir ev yapar, ne kapı var ne baca. Tavas alaylı alaylı gülümsedi. Kafkasya bilmeceleridir bunlar. Aklınca zeka derecemi ölçüyor kurnaz herif diye düşündü. Kimse bilmeyince ipek kozası kurdudur dedi Azer. Peki şu nedir? Eğri anam, gökçek bacım, deli kardeşim. Kuş hayda çekerek gevşedi. Pıkırtılı ve tatlı bir tonda güldü. Yorumladı, sordu, düşündü, bilemedi. Bunu da bilemediniz ağalar. Şaraptır şarap. Peki şunu bilin bakalım. Gündüz güler, gece mürgüler. Mestan okuduğu romanı göğsüne koydu. Hep köylü bilmeceleri. Bu herifin proletaryayla zerre kadar ilgisi yok. Ruhuyla, etiyle, kemiğiyle köylü diye düşündü. Muhtar birkaç şey söyledi, tutturamadı. Kazım ipuçları bulmaya çalıştı. Belleğini ve sezgi yeteneğini zorladı. Kedi dedi. Hayır dedi, güldü Azer. Bunu da bilmediniz. Ay çiçeğidir. Yani güne bakan. Tam bu sırada koğuş kapısı açıldı. Selamun aleyküm diyerek içeri girdi yurttaşlık bilgisi hocası. Vay aleykümselam, hoş geldin hocam diyerek ranzadan indiler. Yemekhaneye geçtiler hocayla birlikte. Hoca kara tahtanın önünde oturdu. Dazla kafasını sıvazlayarak, ne var ne yok beyler diye gülümsedi. Ne olacak ki hocam dedi ufaklık. Dayak sesleri, bağırtılar, emirler, kan kokusu ve bol miktarda küfür. Daha geçen hafta iki koğuşu bağırta bağırta ezdiler. Gerçi siz de bilirsiniz ya. Hoca hüzünle sigarasını tüttürdü. Üzülüyorum dedi. İnanın çok üzülüyorum. Genç yaşta bunca acılara maruz kalmak, dört duvar arasında günden güne çürümek, acınacak bir durum. Çürüme konusunda yanılıyorsunuz hocam dedi ihtiyar. Yıllardır dört duvar arasındayız ama çürümedik. Bilmem bilir misiniz? Çanağında kızıl ve pembe çiçekleri olan, yaprakları saydam bir orkide var. Vizentella orkidesi. Bütün ömrünü toprak altında geçirir. Gün ışığı görmez hiç. İşte bizler de biraz o orkidelere benziyoruz. Toprak altında yeşilliğini koruyan, tomurcuklanan, çiçek açan o harika orkidelere. Hoca sigarasından bir soluk daha çekti. Vallahi orasını bilmem beyler ama bu cezaevindeki olaylar beni çok etkiliyor. Biliyorsunuz kalbimden rahatsızım. Karışık koğuşlara girerken çok heyecanlanıyorum. Fazla korkmayın hocam, ne yapalım, çağımızın gerçeği bu. Emperyalizm ve proleter devrimleri çağındayız dedi Mestan. Abirliler sezdirmeden gülümsediler. Ufaklık, manyak herif, her cümlesine bir proleter kelimesi koymasa geberir sanki diye iç geçirdi. Tavas burnunu çekti. Civo kocaman kahverengi tesbihini şakırtıyla çekmeye başladı. İnanın beyler dedi hoca, bazen düşünüyorum da acıyorum sizlere. Yazık diyorum, keşke okusalardı da bir meslek sahibi olsalardı, bilim adamı olsalardı. Girmeselerdi cezaevlerine. Azer gülümsedi. Bilim adamı olmak güzeldir hocam dedi. Ama bilim işçiliğiyle devrimciliği birleştirmek çok daha güzeldir. Devrimcilik bilimin ruhunda vardır. Düşüncesi ne olursa olsun her bilim adamı maddenin yani diyalektiğin hareketin işçisidir. Bundan dolayı her gerçek bilim adamı insanlığın görkemli ilerleyişine karşı sorumludur. Bu yolda yürüyen bir eylem adamıdır aynı zamanda o. Hoca çantasını açtı. İçinden bir tomar yazılı teksir kağıdı çıkardı. ''Vallahi bilmiyorum beyler'' dedi. ''Sizlere geçen derste istediğiniz bakanlık yönergesini getirdim. Bakın bir yerinde şöyle diyor. Mahkumlara devlet ve millet sevgisini aşılamak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türk kültürünü ve Türk tarihini öğretmek, onları manevi ve dini yönden eğiterek yeniden topluma kazanmak. İşte benim dediğim buydu. Yani bize bir emir verilmiştir.'' Mesela bana şu yurttaşlık bilgisini Atatürk ilkeleri doğrultusunda siyasi mahkumlara öğreteceksin denilmiştir. Ben söyleneni yapmak zorundayım. Yapmazsam ekmeğimden olurum. Bakanlığın sizin gibi kültürlü insanlara böyle bir program uygulaması, benim gibi bir ilkokul öğretmenini de size hoca olarak tayin etmesi doğru mudur, değil midir? Bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Ancak karşınızda kendimi hiç mi hiç yeterli görmediğimi, mahcubiyet içinde olduğumu söylemeliyim. Hocam dedi Kenan, biz sizden idare ve bakanlık görevlileri karşısında bu derslerin yararlı olmayacağını savunmanızı istedik. Yoksa verilen görevi kabul etmeyin, buraya gelmeyin demedik. Kuşkusuz insanların vicdanlarına, inançlara, özgür iradelere baskın yapan, Zorla beyin yıkama amacını taşıyan bir görevi kabul etmemek insani bir davranıştır. Her demokrat aydından isteyeceğimiz, bekleyeceğimiz bir davranıştır. Ama buna rağmen biz böyle bir şeyi istemedik sizden. Tavas burnunu çekti. Durup dururken soğuk soğuk sırıttı. Öküzleştirmek istiyorlar bizi dedi. Bir avuç saman karşılığında düzenin çarkını çeviren uslu öküzler haline getirmek istiyorlar. Orasını da bilmelisiniz hocam. İki fakülte bitirmiş, evlenmiş, babalanmış, eylemli bir insan olarak konuşuyorum. Tecrübemizin aydınlığı saçlarımıza vurdu. Niyetimiz ana sütü gibi temizdir. Gerekirse cezaevini de yakarız ama değmez. Voltamızın paşa keyfini bozmayalım diyoruz. Yoksa ne var, mesele değil. Hoca dahil herkes Tavas'ın dengesizliğini anlayışla karşıladı. Başgardiyanlardan Şapşal Abbas, çok cesur, çok okumuş, acayip bir adam diye düşündü Tavas hakkında. Hoca çantadan başka bir teksir tomarı çıkardı. Yaprakları çekingen, utangaç bir tavırla çevirmeye başladı. Yine karşı çıkacaklar, yine tartışacaklar, okutmayacaklar diye huzursuzlandı. Arkadaşlar, bu dersimizde yurttaşların devlete karşı sorumluluklarına ilişkin bir yazı okuyacağım. Fazla uzun değildir. Tartışma yaratmadan dinlerseniz memnun olurum. Okumanıza gerek yok hocam, dedi Civo. Biliyoruz o sorumlulukları. Vergi vermek, askere gitmek vesaire vesaire. Tavas girdi söze birden. Oy vermek, ispiyon yapmak, kürsüde yırtılan omuzu kalabalık adamları alkışlamak, yakalanınca da bülbül kesilmek televizyon ekranında. Ne olacak işte bunlar. Mayışarak gülüşüldü. Hoca da güldü. Şapşal Abbas neye niçin güldüğünü anlayamadığı için ayıp olmasın diye zoraki sırıttı. Devlet diyorsunuz hocam. Devlet sınıflar üzerindeki baskı aracıdır. Bugünkü devlet, burjuvazinin proletarya ve müttefikleri üzerindeki baskı aracıdır. Hocanın canı sıkıldı. Şapşal Abbas'ın yüzüne baktı. Görüyorsun ya ders yaptırmıyorlar dercesine bir sigara yaktı. Beyler bu tip sakıncalı ve tehlikeli tartışmalara girmesek iyi olur diyerek gülümsedi. Şapşal Abbas tecrübeli, kalantör bir devlet adamı ciddiyetiyle kaşlarını çattı. Mestana lanet okurcasına çarpık çarpık baktı. Derin bir soluk aldı. Bir bardak su içti. Hiç ders yaptırmıyorsunuz. Politikacılar gibi sataşıyorsunuz. Dilinize sahip olun biraz. Ha ders, ha ibadet, saygılı olun biraz dedi. Koğuş bozuldu, ihtiyar gülümsedi acı acı. Abbas dayı sen karışma bu işlere diye çıkıştı Hasan. Bu duvarlar arasında iki dünya görüşü, iki sınıf çatışıyor. Karşı tarafın ideolojik saldırısı altındayız. İnancımıza, yolumuza, amacımıza yönelen her baskıya, her saldırıya karşı direnme hakkına sahibiz. Bu hak, tretman, yönetmelik, yasa, anayasa tanımaz. Sen bu gerçekleri bilmeden müdahale ediyorsun. Herkes Şapşal Abbas'ın tepkisini bekledi merakla. Hoca bıyıklarıyla oynadı. Tam da Abbas Efendi'nin anlayacağı bir konuşma dercesine bakışlarına alaycıl bir eda verdi. Abbas Efendi bir şey anlamadı. Yine dik kafalık ediyorlar diye düşündü. Serbestçe giyirdi. Hasan'ın gözlerine bön bön baktı. Aklı başında adamlarsınız dedi. Burası nedir? Bu küçük oda nedir? Bir nevi sınıftır. Mapushane sınıfı. Sınıfta hoca dinlenilir, konuşulmaz. Bu camide de böyledir, okulda da böyledir. Siz her derste görüyorum, hocalarla çekişip çekişip duruyorsunuz.